Zaman Tüneli.
Evet, TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir zaman tüneli programı sizlerle bizi buluşturdu.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, Ege Denizi'nde Çeşme'nin karşısında bulunan Sakız Adası vaktiyle şirin mi şirin, güzel mi güzel bir Osmanlı toprağıydı. Bu ada 1566 yılında Piyale Paşa tarafından fetholunmuştu. Evet, gelelim 1683 yılı sonrasına. 1683, Osmanlı ordularının Viyana'yı ikinci kere kuşattıkları ancak almaya muvaffak olamadıkları bir yıldı. Bu yıl Türkler için tam bir felaket oldu. Bu yılın ardından gelen yıllarda Orta Avrupa'da binlerce şehidin kanları pahasına alınan kaleler, şehirler birbiri arkasına elimizden çıkmaya başladı. Kaç asırlık Türk şehri Belgrad bile düşman eline geçmişti. Acaba bu bozgun daha ne kadar sürecekti? Denizlere de yayılacak mıydı? Barbarosların, Turgut reislerin, Piyale paşaların karşısında kaçacak delik arayan Venedikliler, şimdi Anadolu sahillerine baskınlar yapıyor, kasabaları, köyleri talan ediyorlardı. Osmanlı Devleti'nin ihtişamlı devirlerinde denize açılmaya bile cesaret edemeyen Venedik amiralleri şimdi Akdeniz bizim olacak diyorlardı. Bir ara Sadrazam Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa aleyhimize devam eden gelişmeleri lehimize çevirebildi. Ancak Salankaven Savaşı'nda şehit düşünce durum tekrar aleyhimize döndü. Akdeniz ve Ege'deki adalarımızda yaşayan halkın bir kısmı Katolik Latin asıllı, bir kısmı da Ortodoks Rum asıllıydı. Papalık el altından Katolikleri aleyhimize kışkırtıyordu ve onları silahlandırıyordu. Fakat o tarihe kadar adalarda çok sayıda asker olduğu için isyana teşebbüs edemiyorlardı. İkinci Viyana bozgunundan sonra adalardaki askerler cephelere gönderildiği için buralarda kıpırdanmalar başladı. Osmanlılarda gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi her sene Mart ayında tahsil edilirdi sevgili dinleyiciler. Harp sebebiyle 1694 yılında biraz daha önce tahsil edilmek istendi. Bunu fırsat bilen Venedikliler adalardaki gayrimüslimleri isyana teşvik ettiler. Fakat adalardaki halkın korktuğu bir şey de buralardaki Osmanlı gemilerinde bulunan kalyon leventleriydi. Bunları buralardan uzaklaştırmak lazımdı. Sakız Adası'ndan bir heyet gayet pahalı hediyelerle İstanbul'a giderek vezirlerle, saray ağalarıyla görüştüler. Üst üste devlete bağlılık yeminleri ettiler. Sonra da kalyon leventleri bağlarımızı, bahçelerimizi talan ediyorlar. Bu yüzden çok az mahsul alabiliyoruz ve vermemiz gereken vergilerin de ancak dörtte birini verebiliyoruz. Eğer bu leventlerin adalarda bulunmasından maksat buraların muhafazası ise, biz adalarda 20-30 bin kılıç oluruz. Düşman gelirse ölünceye kadar dövüşür, adaya ayak bastırmayız dediler. Devletin ileri gelen kişileri bu desiselere, bu yalanlara kanıverdiler. Gün görmüş kimselerin, hiç kafirler kendi dindaşlarına kılıç çeker mi? O 20-30 bin kılıcı Müslümanlar için hazır etmiş olsalar gerek, ikazlarına aldırış etmediler. Herkesi kendileri gibi saf ve temiz zannediyorlardı. Ve Sakız'da bulunan gemileri 3000 kalyon levendiyle beraber geri çektiler. Bu kuvvetlerden bazıları adadan ayrılırken ağladı. Ve ah Sakız, sana yazık oldu dediler. Evet, Sakız'a yazık olmuştu. Planlarının ilk kısmını muvaffakiyetle tatbik eden Rumlar, hemen Venediklere haber göndererek vaziyeti bildirdiler. Eğer donanmaları Sakız sularına girerse isyan edeceklerdi. 8 Eylül 1694 Çarşamba günü 135 parça gemiden müteşekkil Venedik donanması Sakız limanına demirledi. Daha sonra karaya 20 bin asker çıkardı. Sakız muhafızı silahtar Hasan Paşa'nın emrinde 450 sipahi ve yeniçeri bulunuyordu. Ayrıca limanda bulunan 3 parça küçük gemide 200 kadar levent vardı. Bunlar da karaya çıkarak Hasan Paşa'nın emrine girdiler. Gönüllülerle beraber toplam 1000 kadar mücahit, tepeden tırnağa silahlı ve zırhlı 20 bin düşman askerine karşı adayı savunacaklardı. Bazı beyler müdafaanın imkansız olduğunu söyleyerek adanın kan dökülmeden teslim edilmesini istediler. Hasan Paşa, Allah'tan korkunuz yok mu? Bu ecdat yadigarını cenk etmeden düşmana nasıl teslim ederiz? Hem teslim olsak düşman bizi sağ bırakır mı? Hiç olmazsa dövüşerek şehit oluruz dedi. Ertesi günü sevgili dinleyiciler, 350 askerle kaleden çıkarak 20 bin kişilik Venedik ordusuna saldırdılar. Öğleye kadar kahramanca dövüştüler. 2000 düşman askeri telef oldu. Fakat mücahitlerin yarısından fazlası da şehit düştü. Hasan Paşa kaleye döndüğünde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Şehirde çok az sayıda bulunan Müslüman evlerine Rumlar saldırmışlardı. Erkekleri işkenceyle öldürmüşler, kadınlara, kızlara alçakça muamelelerde bulunmuşlardı. Üstelik kale kapısının arasına yığılarak Hasan Paşa ve askerlerine saldırmışlardı. Şimdi yeni ve daha kanlı bir muharebe başlamıştı. Rum çetelerini yarmayı başarıp da kaleye dönebilen paşa, onların bu halini görünce, "Ah bir yardım yetişse bunların yanına komam," diyordu. Fakat yardım için gelecek olan Çanakkale Boğaz muhafızı Yusuf Paşa, kendisine kalabalık bir Venedik ordusunun adayı ele geçirdiği şeklinde bir haber gelince yardıma gelmekten çekindi. Ertesi gün kaledeki silahlı Rumlar ve diğer gayrimüslimler Venedik ordusunun saflarına geçtiler sevgili dinleyiciler. Böylece düşman kuvvetlerinin sayısı 50 bini aştı. Buna karşılık Osmanlı askeri sadece 700 kadardı. Venedikliler havan toplarıyla kaleyi devamlı dövüyorlardı. Bir hafta içinde kalede taş üstünde taş kalmamıştı. Bütün binalar yandı, yıkıldı. Zaten bütün mevcudu 100 haneden az olan sivil Müslüman ahaliden çok azı sağ kaldı. Artık her şey bitmişti. Venedikliler umumi taarruza geçmeden önce kalenin vire ile teslimini istediler. Hasan Paşa kararını vermeden önce bütün kumandanları ve o sırada Sakız'da sürgün bulunan eski Şeyhülislamlardan Ebu Said Feyzullah Efendi'yi topladı. Onlara vaziyeti anlattı. Kalede dedi, taş üstünde taş kalmadı. Düşman 50 bin kişiden fazla. Bizim mevcudumuz 700'den az. Yardım için gelecek olan donanma ada teslim oldu diye bir haber alınca yardıma gelmekten vazgeçmiş. Söyleyin bakalım ne yapmak gerek? Düşmana karşı direnmek imkanı, direnmek zamanı var mı? 700 kişi 50 bin kişiyi ateş olsa yakamazdı sevgili dinleyiciler. Bütün kumandanlar eğer silahlarının şerefleri muhafaza edilerek kendilerine Anadolu sahillerine çıkmalarına izin verilirse teslim olunmasını teklif ettiler. Evet, yapılacak başka bir şey kalmamıştı. Hasan Paşa'nın gözleri doldu. Feyzullah Efendi'ye, Efendi Hazretleri dedi, Allah için söyle, bu işte benim zerrece taksiratım var mıdır? Dizdar gediğinden hep beraber çıkalım diye düşündüm. Vuruşa vuruşa ölelim, hayatımızı pahalıya satalım dedim. Sonra düşündüm ki, bu kadar vatan evladını bile bile ölüme sürüklemeye hakkım yok. Gönlüm razı olmadı. Fidan boylu genç Leventlerin hayali karşıma çıktı. Feyzullah Efendi Hasan Paşa'yı teselli etti. Paşa oğlum, senin taksiratın yok dedi. Allah şahittir ki vazifeni yaptın. Dünyada ve ahirette yüzün ak olsun dedi. Hasan Paşa o gün düşmana cevap verdi. Eğer silahlarıyla beraber çeşme sahillerine çıkarılırsa kaleyi teslim edeceğini bildirdi. Venedikliler bu 700 Türk kahramanından öyle korkmuşlardı ki bu şartları derhal ve minnetle kabul ettiler. Hasan Paşa ve beyler 21 Eylül 1694'te bu atalar yadigarı adayı terk ederken gözyaşlarını tutamadılar. Ve seni düşman elinde bırakmayacağız, yine geleceğiz diyorlardı. Evet, Türkler bu adaya yine geldiler. Onu da isterseniz bir başka programda anlatalım.
Tavan Arası.
Sevgili dinleyiciler, her cemiyette herkesten farklı bir hayat sürmek isteyen kimseler vardır. Bunlara egzantrik deniliyor. İşte bu egzantrik denen kimselerden bazı tanınmış olanları en ibret verici hikayeleri gölgede bırakan acayiplikler dizisi ortaya koymuşlar. Yakın bir örnek mesela 19. yüzyılın ilk yarısından Birinci Dünya Savaşı'nın ortalarına kadar yaşamış bir İngiliz soylusu var. Clan Ricarel markisi bu İngiliz soylusu. Bu Londra'nın en mutena yerlerinden birisi olan Hanover Meydanı'nda otururdu. Buradaki evinde pek çok parası olduğu halde, bir serveti olduğu halde fakir bir hayat yaşardı. Öyle ki bu evi ısıtmak için kahyasına günde 6 peni gibi pek az para verirdi. Ve az ateş isteyen yemekleri pişirmelerini tembih ederdi. Bu yaşadığı devrin modası olarak tabii başa giyilen soba borusu gibi uzun şapkasının altında rengi uçmuş elbiselerle dolaşırdı sevgili dinleyiciler. Konuşmayı sevmezdi. Karşılaştığı kimseleri selamlamak üzere o zamanki adete uygun olarak şapkasını çıkartmazdı. Bu yüzden de hakkında çeşitli şayialar çıkmıştı sevgili dinleyiciler. Mesela kafasında 2 tane boynuzun büyüdüğü söylenirdi. Kiracılarından bir İrlandalı onun bu haliyle bir şeytan olduğuna inanmıştı. İyi bir öğle yemeği yemeyecek kadar pintiydi sevgili dinleyiciler. Londra'daki kulübünün lokantasında sandviçler yaptırır, ondan sonra onları parka götürüp kanepenin üzerinde yerdi. 1916 yılında öldüğü zaman, o zamanın parasıyla 2,5 milyon İngiliz sterlini servet bırakmıştı. Bir başka İngiliz egzantriği Portland Dükü'dür, 5. Portland Dükü. Bu da hiç kimseye görünmek istemezdi sevgili dinleyiciler. Arabasının bütün perdeleri kapalı olarak sokağa çıkardı. Eğer kendi başına gezerse, yüzünü omuzlarına kadar kaplayan geniş bir şemsiye ile yürürdü. Günde bir pirinçle beslenirdi. Onun da yarısını öğleyin, yarısını akşamleyin yerdi. Kapısında 2 tane posta kutusu bulunurdu. Bunlardan biri gelenlerin istekleri, öteki de gidenlere verilen veya verilecek cevaplar için hazırlanmıştı. İşte böylece hiç konuşmak ihtiyacını duymazdı sevgili dinleyiciler. Topraklarında 500 işçi çalışıyordu ve onlara kendisini görmemezlikten gelmelerini emretmişti. Kim Dük'e selam verirse işten atardı. Görülmekten, fark edilmekten o kadar kaçardı ki sevgili dinleyiciler, evinin altında bir yer kurdurmuştu. Çoğu zaman orada yaşardı. Bir başka egzantrik, yine bir İngiliz soylusu Lord Berners. Ancak o bunların tersine insanlardan hatta hayvanlardan bile kaçmazdı sevgili dinleyiciler. Öyle ki arkadaşlarını evine atıyla beraber kabul eder ve onların resimlerini yapardı. Evet, İngiliz soyluları özellikle demek ki çok egzantrik oluyor. Böyle egzantrikler bizde de var. Bir başka programda o bizim egzantriklerimiz üzerinde duralım inşallah. Sevgili dinleyiciler, şimdiye kadar rastlanan en büyük çekirge sürüsü 1889 yılında görülmüş. Kızıldeniz'i kat eden bir çekirge sürüsüydü bu. 5180 kilometre karelik bir sahayı kaplayacak genişlikteydi bu sürü. Ve takriben 250 milyar çekirgeden teşekkül ediyordu. Bunca çekirgeyi bir araya toplayıp da tartmak kabil olsaydı 508 bin ton olduğu görülürdü. Vay bu çekirgelerin geçtiği yerlerde yaşayanların haline. Vay bu çekirgelerin geçtiği topraktaki mahsullerin ve orada yaşayan hayvanların haline. Sevgili dinleyiciler, tarihi eser ve tarihi hadiselerin koleksiyonunu yapmanın en ağır yönü küçük bir koleksiyon veya birkaç numuneyle yetinmeyip biriktirilen şeylerin gittikçe çoğalıp saklanacak yer bulunamayacak ebatlara varması. Geçen yüzyıl içinde zengin bir Amerikalı koleksiyon meraklısı vardı. O kendisini bir hevese kaptırmış, o da kendisini yeni evler satın almaya kadar götürmüş. Nasıl olmuş bu? İlkin sesini bile duymak istemediği piyanodan karısının özendirmesiyle hoşlandığı zaman ilk aldığı piyanoyu birkaç piyano daha izlemiş. Sonunda onları muhafaza etmek için ve her birinin sesini ayrı ayrı dinlemek üzere büyük salonları bulunan 2-3 tane ev satın almış. Bununla beraber kendisi bir tek nota bile bilmez, piyanolar hep eşine çaldırırdı. Öte yandan sevgili dinleyiciler, 1949 yılında bir Fransız bankeri öldüğü zaman çeşitli devirlerde yapılmış 85 bin puronun markalarını biriktirmiş olduğu görülmüştü. Yine koleksiyonculuk tarihinin en dikkate değer meraklarından birisi, hayatı boyunca ilkleri derlemeye çalışan bir Amerikalı olmuştur. Joseph Nathan Kane. 600 bin kadar ilk olay ve ilk kişinin kaydını çıkarmıştır bu adam. Mesela tek satıhlı uçakla uçan ilk kişiyi bulmak için 3 yıl harcamıştı ve sonunda da bulmuştu. Bu adam 1909 yılının Aralık ayının 8'inde uçan Dr. Walden'dı. Dr. Walden, büyük zahmetlerle oluşturulan koleksiyonlar meraklısı Kane'in kendisine de bir ilkin kahramanı olmak şerefini kazandırmıştı. Sevgili dinleyiciler, Zaman Tüneli programı ömrü bir asıra yaklaşan bir marşla, Reşadiye Marşı'yla veya namı diğer Sultan Reşat Cülus Marşı'yla sona erdi. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Zaman Tüneli.